Ayrım 13.
Bir sistem sınıf esası üzerine kurulmuşsa kastların oluşmasını önlemek mümkün müdür? Demir Ökçe bu oluşmayı önleyemeyecek ve sonunda kast Demir Ökçe'yi yok edecektir. Oligarşi mensupları daha şimdiden kendi aralarında kast meydana getirdiler. Hele bir de sarı sendikalar kast oluştursunlar, sen o vakit seyret. Demir Ökçe bunu önlemek için bütün gücünü kullanacak ama başarısızlığa uğrayacaktır. Sarı sendikalar Amerikan işçilerinin çiçeklerini devşirmişler, güçlüler. Bu işçiler yer kapma rekabeti içinde bu sendikalara girmişler. Birleşik Devletler'deki her işçi üyelerine daha geniş haklar getiren bu sarı sendikalara katılmak için can atacaklar. Oligarşi böyle hevesleri ve bunun getireceği rekabeti destekleyecektir. Dolayısıyla aslında devrimci olabilecek yetenekleri güçlü insanlar kazanılmış ve onların güçleri oligarşiyi beslemede kullanılmış olacaktır. Öte yanda emek katları yani sarı sendika üyeleri kendi örgütlerini kapalı kuruluşlar haline getirmeye çalışacaklardır. Başaracaklardır da bunu. Emek kasları miras gibi devredilebilir bir şey haline gelecektir. Oğullar babalarını izleyecek ve o sonsuz güç kaynağından yani halktan bu kapalı kuruluşlara güç akımı olmayacaktır. Bu işçi kaslarının giderek zayıflaması demektir. Aynı zamanda bir kurum olarak geçici bir süre için güçlü olacaklardır bu kaslar. Bunlar eski Roma saray muhafızları gibi olacaklar ve işçi kaslarının kuyruğuna yapıştıkları iktidarı bıraktığı yerde saraya ayaklanmaları olacaktır. Oligarşi içinde saraya karşı devrimler olacak ve kimi vakit biri, kimi vakit öteki iktidarı eline alacaktır. Bu arada kaçınılmaz kas zayıflaması sürüp gidecek ve halk gerçek yerini alacaktır. Ernest'in toplumsal evrimini yavaş ilerleyen sürecini böyle karamsarlıkla yorumlamasında dev sendikaların sarılaşmasının verdiği bunalımın etkisi vardı. Onunla aynı kanıda değildim. Şimdi bu satırları yazarken de fikrimi değiştirmiş değilim. Üstelik her zamankinden fazla karşıyım onun bu yorumuna. Çünkü şimdi Ernest artık yok ama biz bütün oligarşi mensuplarını silip süpürecek bir ayaklanmanın eşiğinde bulunuyoruz. Bununla birlikte Ernest'in yorumunu salt onun düşüncelerini açıklamış olmak bakımından ilettim size. Ernest böyle kötümser kanılara sahip olmakla birlikte o yavaş devrim sürecini hızlandırmak için elinden geleni yaptı. Ve herkesten çok çalışarak bugün patlamak için bir işarete bakan devrimi hazırlayan Ernest'ti. Ama ya oligarşi yenilmezse diye sordum ona o akşam. Ya payına düşen üretim fazlaları her yıl biraz daha artarsa o vakit ne olacak? Üretim fazlasından kurtulmanın bir yolunu bulacaklar diye yanıt verdi. Oligarşi bir çıkar yol bulur, merak etme. Şahane yollar yapılacak. Bilimde ve özellikle sanatta büyük gelişmeler kaydedilecek. Oligarşi halkı iyice çekip çevirmeyi başarınca da yeni bir takım konular geliştirecek. Güzelliğe tapacak oligarşi. Sanat aşıklısı olacaklar. Onların yönetimi ve cömert ödülleri sanatçıları kaleme kuvvet çalıştıracak. Bunun sonucunda büyük sanat eserleri doğacak. Dünkü güne kadar olduğu gibi orta tabakanın burjuva zevklerine yüz vermeyecekler. Büyük bir sanat doğacak. Görürsün bak, büyük kentler kurulacak. Bu yeni kentler eski kentleri virane gibi gösterecek. Ve kentlerde oligarşi mensupları oturup güzelliğe tapacaklar. Böylece emek bütün bu işi sırtına yüklenirken artı değer büyüyecek. Bu büyük binaların ve kentlerin inşası milyonlarca emekçiyi önüne ölmeyecek kadar bir dilim ekmek atılmış halde bırakacaktır. Çünkü böylesine büyük kazançlar ancak büyük harcamalarla dengelenebilecek ve işçi gene öyle yaşamını zar devam ettirebilecektir. Oligarşi binlerce yıl, on binlerce yeni şeyler yapmaya devam edecektir. Eski Mısırlılar, Babililer gibi hatta onların aklına hayaline gelmeyen yapıtlar inşa edeceklerdir. Ve oligarşi gününü doldurunca bu büyük caddeler ve büyük kentler işçilerin gönüllerince yaşayacakları birer cennet olacaklardır. Oligarşi bunları yapmak zorundadır. Çünkü başka çaresi yoktur. İşçilerin yarattıkları bu artı değerler böyle büyük yapıtlar olarak yükselecektir. Eski Mısır'ın yönetici sınıfının halktan çaldığı paraları piramitlere ve tapınaklara yatırdığı gibi onlar da emekçinin hakkı olan parayı büyük yapıtlara dönüştüreceklerdir. Oligarşi döneminde bir rahipler sınıfı değil bir artistler sınıfı türüyecektir. Bu burjuvazinin tüccar sınıfı yerine işçi kastları meydana gelecektir. Bunların altında derin büyük bir çukurda açlıktan kırılan, çürüyen ama durmadan kendini yenileyen insanlar yani halk yani nüfusun çoğunluğu bulunacaktır. Ve sonunda kim bilir ne gün bu halk çukurdan çıkacak, işçi kastlarını ve oligarşiyi un ufak edecektir. Sonra nihayet yıllarca, yüzyıllarca süren bu uğraşın sonunda halka gün doğacaktır. Ben o günü göreceğimi sanmıştım ama şimdi o güneşi asla göremeyeceğimi biliyorum. Durdu bana baktı Ernest. Sonra şöyle dedi. Toplumsal evrim insanı çatlatacak kadar yavaş gelişiyor değil mi sevgilim? Kollarımı doladım boynuna. Başımı göğsüne yasladı. Ninni söyle bana diye mırıldandı. Bir düş görmüş olmalıyım. Onu unutmak istiyorum. 15. Bölüm Son Günler. 1913 yılı Şubat ayı sonlarına doğru halk oligarşinin sarı sendikalara karşı tutumunu değiştirdiğini anladı. Gazeteler, demir yolları, demir ve çelik işçilerinin ücretlerini beklenmeyecek ölçüde artırıldığını ve bu işçilerin çalışma saatlerinin azaltıldığını yazıyorlardı. Ancak gerçekler tümüyle yansıtılmıyordu. Oligarşi buna cesaret edemiyordu pek. Ücretler gerçekten artırılmıştı ve işçinin toplumsal hakları buna paralel olarak genişletilmişti. Bütün bunlar gizli tutuluyordu ama hiçbir şey gizli kalmazdı. Sarı sendika üyeleri karılarına fısıldadılar. Kadınlar aralarında dedikoduya başladılar ve az sonra bütün emek gücü saman altından suyun nasıl aktığını öğrenmiş oldu. 19. yüzyılda kapkaççılık diye bilinen olgunun doğal bir sonucuydu bu. O günlerin sanayi gelişmesinin emek sermaye kavgasıyla duraklamaması için kar ortaklığı denen şey denenmişti. Yani kapitalistler işçileri yaptıkları işe maddi yollardan bağlayarak onları kendilerine sözüm ona çıkar ortağı yaparak böylece ağızlarını tıkamak yolunu denemişti. Ancak kar ortaklığı bir sistem olarak saçma ve uygulama bakımından da geçersiz bir şeydi. Kar ortaklığı ancak kapkaççı bir sanayi sisteminde ve de belirli durumlarda başarılı olabilirdi. Yoksa bu durumda emekle sermayenin karı paylaşmasından doğacak ilişkiler kar paylaşması sistemini anlamsızlaştırmayı gerektirecekti. Ve de bu somut koşullara uymayan kar ortaklığı fikrinden son derece pratik olan yağmacılık ortaya çıktı ve sistemleştirilmeye başlandı. Dev sarı sendikaların ilkesi daha çok ve mümkün olduğu kadar çok ücret artışını sağlamaktı. Bu konuda sermayeye önerileri şöyleydi. Siz bunu halkın sırtından çıkarabilirseniz çıkarın. Yeter ki bizim iş kollarımızda ücretler artsın. Bu anlaşma, bu çıkar politikası orada burada başarılı olarak uygulanabildi. Bu parayı halktan çıkarma sorununa gelince, kabak örgütlenmemiş büyük işçi kitleleriyle iyi örgütlenmemiş işçi kitlelerinin başında patlıyordu. Bu işçiler aslında emek tekerleri olan sendikaların üyelerine, yani kendilerinden daha güçlü kardeşlerine daha yüksek ücretler ödenmesi uğruna kuru ekmeğe çalışır hale geldiler. Bu durum daha önce söylediğim gibi oligarşi ile dev sarı sendikaların birleşmesinin doğal sonucuydu. Sarı sendikaların işçi sınıfına ihaneti kapalı odalardan sokaklara sızdıkça emek dünyasında öfkeli konuşmalar, sınıf kinini açığa vuran kükremeler görülmeye başlandı. Maskeleri düşen sarı sendikalar uluslararası örgütlerden çekildiler ve işbirliği halinde oldukları başka sendikalardan koptular. Bu sırada şiddet hareketleri de baş gösterdi. Hain damgası yiyen sarılar, görüldükleri yerlerde, meyhanede, sokaklarda, iş yerlerinde, daha doğrusu her yerde saldırıya uğradılar. Sınıflarına kalleşçe ihanet eden emekçiler, şimdi hesap soran emekçilerin önünde tazı gibi kaçacak delik arıyorlardı. Sayısız kafa kırıldı, yüzlerce insan öldü. Sarıların can güvenliği kalmamıştı. İşe gidip gelirken gruplar halinde yürümeye başladılar. Sokaklarda yolun hep ortasından yürürlerdi. Pencerelerden ya da evlerin damından atılacak taşlara hedef olma korkusu içindeydiler. Sarılara silah taşıma izni verilmişti ve devlet görevlileri onları korumak için ellerinden geleni esirgemiyordu. Bunlara saldıran emekçiler ağır hapis cezalarına çarptırılıyor ve hapishanelerde dövülüyorlardı. Devletin izniyle silah taşıyan sarılara karşı silahlanan militan işçiler yakalandıklarında izinsiz silah taşıdıkları için ağır cezalara çarptırılıyordu. Her şeye karşın hainler ve hainleri koruyan devlet gücüne öfkelenen emek dünyası öcünü almaya devam ediyordu. Bu dövüş işçi sınıfı kastıyla proletaryanın saflarını belirginleştiriyordu. Çocuklar arasında da karşılıklı cepheler açılmıştı. İhanete uğrayanların çocukları hainlerin çocuklarını dövmeye başladılar. Sonunda hainlerin çocukları sokakta oynayamaz, okula gidemez oldular. Ayrıca sarıların karıları da sınıf düşmanı ilan edildiler. Bunlara kapılarını açmaya devam eden köşedeki bakkal boykot edildi. Devletin onları korumasına karşın işçi sınıfı tarafından kuşatılmış olmanın ürküsü içinde bir plan meydana getirdiler. Bu da yetmedi. İhanetlerinin bilinmediği başka bölgelere göç etmeye başladılar. Oligarşi onlardan yardım elini çekmedi. Onların barınmaları için kent kenarlarındaki boş arsalara sağlığa uygun, bahçeli, dahası geniş yolları, çocuk bahçesi olan semtler yaptırdılar. Bunların çocukları özel olarak onlar için yapılmış okullarda, el sanatları ve orta dereceli teknik okullarda meslek eğitimi gördüler. Dolayısıyla ve kaçınılmaz olarak bu özel olanakların tanınmasıyla işçi sınıfı kastının çocuklarında niteliksel bir değişme oldu. Artık sarılar emeğin aristokrasisiydi. İşçi sınıfının içinde ama işçilerin yaşam düzeylerinin çok üstünde olanaklara sahiptiler. Evleri gibi sofraları ve giyimleri de insana yaraşır, sağlığa uygun ve güzeldi. Üstelik devlet ve sermaye çevreleri önünde saygın işçi sayıldılar. Elbet bütün bunlar işçi sınıfının soyulması, sömürülmesi pahasına onların önüne atılmış birer kemikti. Bu arada işçi sınıfının geri kalanı giderek daha kötü yaşam koşullarına itiliyordu. Ücretler ve yaşam düzeyi sistemli bir düşüşü gösterirken bu işçilere verilen bir sürü toplumsal hak ellerinden alındı. İşçi sınıfının bu kesiminde okullar giderek kötüleşiyor, ilköğretim zorunlu olmaktan çıkıyordu. Okuma yazma bilmeyen bir genç kuşak meydana geliyor ve hızla büyüyordu. Birleşik Devletler'in dünya pazarlarına hakim olması öteki ülkeleri birbirine düşürüyordu. Dünyanın her yanında kurumlar ve hükümetler devriliyor ya da değişiyordu. Almanya, İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda Birleşik Hükümetleri kurmakla meşguldüler. İngiliz İmparatorluğu parçalanıyordu. İngiltere'nin elleri doluydu. Hindistan ayaklanması en hareketli dönemindeydi. Bütün Asya, Asya Asyalılarındır diye haykırıyordu. Bu çığlığın ardında Japonya vardı. Sarı ve esmer ırkları beyaz ırka karşı kışkırtıyordu. Japonya bir kıta imparatorluğu hayal ediyor ve bu hayali gerçekleştirmek için çalışırken kendi proletarya devrimini bastırıyordu. Bu basit bir kastlar savaşıydı. Kuliler samuraylara karşı ayaklanmıştı ve on binlerce kuli sosyaliste idam ediliyordu. Bunlardan 40 bini Tokyo'daki sokak kavgasında ve Mikado'nun sarayında yapılan saldırıda ölmüşlerdi. Kobe bir mezba haline gelmişti. Pamuk işçilerinin makinalı tüfeklerle biçilmesi, modern savaş makinalarının tarihte ilk kez başardığı korkunç bir zafer olarak ün saldı. Hepsinden kötüsü, ayaklanan Japon oligarşisiydi. Japonya doğuya egemendi ve dünya pazarının Hindistan dışında bütün Asya ülkelerini elinde tutuyordu. İngiltere kendi proletarya devrimini bastırmayı ve Hindistan'ı elden çıkarmamayı başardı. Son derece yorgun düşmüştü İngiltere. Hem büyük kolonilerini de elinden çıkarmak zorunda kalmıştı. Böylece sosyalistler Avustralya ve Yeni Zelanda'da halk birliği hükümetlerini kurmayı başarmıştı. Gene aynı nedenlerle Kanada İngiltere'den kopmuştu. Ama Kanada kendi sosyalist devrimini Demir Ökçe'nin yardımıyla bastırmayı başarmıştı. Demir Ökçe ayrıca Meksika'ya, Küba'ya yardım ederek oralardaki ayaklanmaların bastırılmasını sağladı. Sonuç olarak Demir Ökçe yeni dünyada kazığını kalkmıştı. Panama kanalından Buz Denizi'ne kadar uzanan Kuzey Amerika'da büyük bir siyasal güç haline gelmişti şimdi. İngiltere büyük kolonilerini feda etmiş, Salt Hindistan'ı elden çıkarmamıştı. Ama geçici bir süre için geçerliydi. Japonya ile Asya'nın geri kalan ülkelerinin Hindistan'ı kapmak için yaptıkları mücadele sadece ertelenmiş bulunuyordu. İngiltere az sonra Hindistan'ı da yitirecekti. Bunun nedeni de Birleşik Asya ve dünyanın öteki ülkeleri arasındaki mücadeleydi. Dünya çatışmalarla paramparça olurken biz Birleşik Devletler halkı bir eli yağda bir eli balda barış içinde yaşıyor değildik. Büyük sendikaların bozulması bizim proletarya devrimini önlemişti ama her yerde şiddet hareketleri görülüyordu. Emek kavgalarından başka çiftçilerin ve orta tabakanın geri kalan kısmının yaşamlarından memnun olmayışı dinsel duyguları yeniden canlandırdı. Büyük din adamları dünyanın sonunun geldiğini açıklıyorlardı. Lanet olası kargaşa diyordu Ernest. Bütün bu çatışmalar ve birbirine karşıt amaçlar varken birlik ve bütünlükten söz edilir mi? Gerçekten de yeniden canlanan dinsel duygular toplum yaşamında etkin biçimler almaya başlamıştı. Dünya işlerinde hayal kırıklığına uğrayan halk, sanayi krallarının adımın atmadığı bir cennet düşü kurmaya her bakımdan hazırdı. Bu öyle bir cennetti ki deve iğne deliğinden geçer de sanayi kralı bu cennetten geçemezdi. Gözü dönmüş bir yan din adamı ülkede arı gibi kaynaşıyordu. Yetkililerin yasaklamalarına, konulan yasa maddelerine rağmen sayısız açık hava toplantıları yapılıyor, dinsel çılgınlığın alevleri körükleniyordu. Bu çılgınlığa kendilerini kaptıranlar dünyanın sonunun iyice yaklaştığını ileri sürüyorlardı. Kıyamet kopmak üzereydi. Tanrı ulusları birbirine düşürmüştü. İnsanları birbirlerine düşürmüştü. Şimdi artık mucizeler ve ruhlar çağıydı. Peygamberler çağıydı. Yeni yeni peygamberler ortaya çıkıyor, ortalıkta kaynaşıp duruyorlardı. Yüz binlerce insan işi bıraktı. Dağlara çıktı. Orada Tanrı nurunu görecekleri 144 binlerin göğe çıkışını izleyeceklerdi. Ne var ki Tanrı görünmedi ve bekleşen binlerce insan açlıktan öldü. Açlık çeken bu adamlar çiftliklere, tarlalara saldırdılar. Bunun doğurduğu heyecan malları yağmalanmış çiftçilerin acısını arttırdı. Çiftlik ve depolar Demir Ökçe'nin malıydı. Demir Ökçe dağlara asker çıkardı ve bu fanatiklere süngü zoruyla kentlerdeki işleri başına getirdi. Kentlere sürülen bu adamlar ayaklanmalar yaptılar. Bunun üzerine elebaşı durumundakiler idam edilmeye ya da tımarhaneye kapatılmaya başlandı. İdama mahkum edilenler bir şehit gururu ve sevinci içinde ölüme gittiler. Bu bir çılgınlık dönemiydi. Huzursuzluk bütün ülkeye yayıldı. Florida'dan Alaska'ya bütün bataklıklarda, çöllerde ve terk edilmiş topraklarda hayatta kalan küçük yerli grupları ruhani danslar yaparak kendi mesihlerinin gelmesini bekliyorlardı. Bütün bunlar olurken çağın canavarı olan oligarşi bütün korkunçluğuyla ölüm saçarak büyümeye devam etti. Demir pençe ve demir ökçe ile milyonları yönetiyor, karışıklıklardan düzen çıkarıyor ve her bir kaostan kendi temeli ve yapısını güçlendiriyordu. Biz başa geçelim de görün diyorlardı çiftçiler. Pearl Street'teki evimizde Calvin böyle söylüyordu bize. Ele geçirdiğimiz eyaletlere bakınız. Siz sosyalistler arkamızda olduktan sonra yönetimi ele geçirdiğimizde bakın türküler nasıl değişecek. Sosyalistler milyonlarca yoksul ve yaşamından bezmiş insan bizim safımızda diyorlardı. Çiftçiler bize katıldı. Köylüler, orta burjuvazi, emekçiler hep bizimle. Kapitalist sistem parçalanmak üzere. Bir aya kalmaz 50 temsilci mecliste oturacak. 2 yıl sonra da başkanlıktan köpek zehirleyicisine kadar bütün resmi görevler elimizdedir. Bütün bu sözler karşısında Ernest başını iki yana sallıyor ve şöyle diyordu. Kaç tüfeğiniz var? Kurşunu nereden sağlayacaksınız? Kimyasal birleşimlerin yumruktan daha güçlü olduğunu biliyor musunuz? 16. bölüm. Son. Ernest'le birlikte Washington'a gitmemizin vakti gelince babam ansızın bizimle gelmeyeceğini söyledi. Proleter yaşantısını benimsemişti. Sefalet içinde yüzen mahallemizde büyük bir toplum bilim laboratuvarı gözüyle bakıyordu. Sonsuz bir araştırma merakıyla deneylere kaptırmıştı kendini. Emekçilerle sıkı dostluklar kurmuştu. Birçok eve kendi evi gibi girip çıkıyordu. Komşularının ufak tefek işlerini de üstleniyor. Bunları iyi bir araştırma nedeni, bir yandan da yapmaktan zevk duyduğu ciddi bir iş olarak kabul ediyordu. Eve her gelişinde yeni bir serüvenin heyecanı içinde olurdu. Böyle işleri yaparken bir yandan da notlar alır, incelemelerine yeni kaynaklar sağlamanın mutluluğuyla dolar taşardı. Dört başı mamur bir bilim adamıydı babam. Çalışmasına hiç gerek yoktu. Ernest çevirileriyle üçümüz de geçindirecek kadar para kazanıyordu. Ama babam sevgili imgesini kovalamakta diretiyordu. Ve yaptığı işlere bakarak onun kendisini bu imgeye nasıl kaptırmış olduğunu görmek mümkündü. Ayakkabı bağı ve pantolon askısı sattığı işporta tablasını eve getirdiği akşamı ya da köşedeki bakkala gittiğimde karşımda tezgahtar olarak babamı gördüğüm akşamı hiç unutamam. Daha sonra karşımızdaki meyhanede garsonluk etmesi hiç garip gelmedi bana. Gece bekçiliği de yaptı babam. Arabayla sokak sokak dolaşarak patates de sattı. Bir konserve fabrikasında etiket yapıştırdı. Mukavva kutu fabrikasında odacılık, tramvay inşaatında suculuk da yaptı. Hatta bulaşıkçılar sendikasına üye bile oldu. Ne var ki sendika az sonra dağıldı. Giyim konusunda psikopostan örnek aldığı görülüyordu. Ucuz bir işçi gömleğiyle kalçalarına düşen bir pantolon giyiyordu. Bununla birlikte eski alışkanlıklarından yalnız birini bırakmamıştı. Akşam yemeğini giyinmiş olarak oturmak. Ernest'le birlikte olduktan sonra mutlu olamayacağım yer yoktu. Babamın değişen koşullarımıza rağmen neşeli, hatta yaşama dahi bir coşkuyla bağlı olduğunu görmek mutluluğumu ayrıca tamamlıyordu. Çocukken diyordu babam, çok meraklıydım. Her şeyin neden olduğunu, nasıl olacağını çok merak ederdim. Bu yüzden fiziği seçtim. Bugün de ta çocukluğumdaki kadar öğrenme, araştırma isteğiyle doluyum. Hayatımı yaşamaya değer kılan da bu merakım, öğrenme isteğimdir. Kimi vakit dükkanların, tiyatroların, sinemaların bulunduğu Market Street'e çıkar, orada gazete satar, onun bunun ayak işlerini yapar, otomobillerin kapılarını açardı. Bir gün bir otomobil kapısını kaparken Mr. Wixon'la karşılaşmış, o akşam bize keyifli keyifli anlattı olayı. Açtığım kapıdan otomobile biri bindi. Kapıyı kapatmamla Mr. Wixon'la burun buruna geldiğimi gördüm. İşe bak dedi Wixon. Şu işe bak, yüzü kızardı ve benim bahşişte kaynadı. Unutmuştu yani. Ama hemen kendine gelmiş olmalı ki otomobil daha 15 metre gitmeden geri geldi. Camdan başını uzattı. Bana bakın profesör dedi. Bu kadarı fazla. Size nasıl yardım edebilirim? Taksinin kapısını kapadım diye yanıt verdi. Kurala göre bana bir 10 sent verebilirdiniz. Bırakın bu sözleri dedi. Biraz ciddi bir yardımdan söz ediyordum. Gerçekten de ciddiydi ve yüzünde vicdan azabına benzer bir duygunun izleri görünüyordu. Ben de ciddi ciddi düşündüm bir an için. Öyleyse evimi geri veriniz dedim ve de Sierra fabrikasındaki hissemi. Babam bir an durdu sözüm burasında. Bundan yararlanarak peki ne yanıt verdi diye atıldım. Ne yanıt verebilirdi ki? Hiçbir şey söyleyemedi. Ama ben istediğiniz oldu mu dedim. Şaşkın şaşkın bana baktı. Söyleyin şimdi mutlu musunuz dedim. Taksi şoförüne sürmesini emretti ve küfürler savurarak çekti gitti. Benim 10 sentimi bile vermedi. Değil evimi ve hissemi vermek 10 sentimi bile vermedi. Görüyorsunuz ya kızım, baban çalışma hayatında da düş kırıklığına uğruyor. İşte böylece biz Ernest'le Washington'a gittiğimizde babamı Pearl Street Caddesi'ndeki evimizde bu halde bıraktık. Beklediğimizin tersine Washington'da işler yoluna gitti. Sosyalist milletvekillerinin meclise girmesinde hiçbir zorluk çıkarılmadı. Her şey olması gerektiği gibi yürüyordu. Ernest ise bunun kötü bir işaret olduğunu söylüyordu. Ben ona inanmıyor, gülüyordum. Sosyalist yoldaşlarımızın kendilerinden emin, güçleri konusunda iyimser ve başaracaklarına güvenliydiler. Milletvekili seçilen birkaç köylü gücümüze güç katıyordu. Hep birlikte ayrıntılı bir plan hazırlandı. Bütün bu çalışmalarda Ernest'in büyük katkısı oldu. Canla başla çalıştı. Ama ara sıra açıklama yapmaksızın kimyasal bileşimlerin yumruktan güçlü olduğunu söylemekle içindekini dökmüş oluyordu. Köylülerin son seçimde ellerine geçirdikleri çeşitli eyaletlerde karışıklık baş göstermişti. Bu eyaletler 10-12 kadardı ve seçilen köylülerin bu eyaletlerin başına geçmesi önlenmiş, önceki yöneticiler koltuklarını vermiyorlardı. Mesele gayet açıktı. Seçimlerin yasal olmadığını ileri sürüyor ve yasaların sonsuz bürokrasisi ardına sığınıyorlardı. Köylüler güçsüzdü. Mahkemelerden başka güvenecekleri dal yoktu ve mahkemeler düşmanlarının elindeydi. Tehlike çanları çalıyordu. Aldatılmış köylüler şiddete başvurursa hepimizin aleyhinde bir durum meydana gelmiş olacaktı. Biz sosyalistler nasıl durdurabilirdik onları? Ernest günlerce, gecelerce gözlerini yummadı. Köylülerin büyük liderleri tehlikeyi görüyor, bize sarılıyorlardı. Ama elimizden ne gelirdi ki? Oligarşi şiddet istiyordu. Ajan provokatörlerini aramıza salmıştı. Köylü ayaklanmasına neden olan kuşkusuz ajan provokatörlerdi. Bu tartışma götürmez bir gerçekti. 10 kadar eyalette isyanlar patlak verdi. Malları ellerinden alınmış çiftçiler eyalet yönetimlerine zor kullanarak ele geçirdiler. Bütün bunlar anayasaya aykırı davranışlardı ve buna dayanılarak Birleşik Devletler askeri isyan bölgelerini kuşatıp asileri yakalamakla görevlendirildi. Ajan provokatörler işlerini başarıyla sürdürüyorlardı. Demir Ökçe'nin bu casusları zanaatkar, çiftçi, toprak işçisi maskeleri altında işlerini yürütüyorlardı. Kaliforniya'nın başkenti Sacramento'da köylüler düzeni korumayı başardılar. Binlerce gizli ajan bu kente gönderildi. Kendilerine Kaliforniyalı süsü vererek isyancı kümeler meydana getirdiler. Binaları, fabrikaları ateşe verdiler, yağma ettiler. Sonunda halkı aralarına katmayı başardılar. Halkın kafasını büsbütün bulandırmak için alkollü içkiler dağıttılar. Oyunun sahne hazırlıkları iyice tamamlanınca Birleşik Devletler askerleri, yani aslında Demir Ökçe'nin orduları sahneye egemen oldu. Sacramento sokaklarında kan gövdeyi götürdü. 11 bin kadın, erkek ve çocuk kurşunlandı ya da evlerinde uyurken öldürüldü. Ulusal hükümet eyalet hükümetine el koydu. Kaliforniya'da olanlar köylülerin ele geçirdikleri öteki eyaletlerde de oluyordu. Bütün bu eyaletler şiddet ve kandan geçilmez oldu. Önce gizli ajanlar ve kara yüzler düzeni bozuyor, sonra Birleşik Devletler askerleri çağrılıyor, kırsal kesimde ayaklanma ve baskın düzeni hüküm sürüyordu. Yanan çiftliklerin, depoların, köy ve kentleri dumanları geceli gündüzlü göğe yükseliyordu. Derken dinamit ortaya çıktı. Demiryolu köprüleri ve tüneller havaya uçuruldu. Trenler devrildi. Yoksul köylüler toplu olarak kurşuna diziliyor ya da asılıyordu. Bu hareketlere tepki de şiddetli oluyor, birçok plutokrat ve subay katlediliyordu. İnsanoğlunun yüreği kan ve intikam için atıyordu. Askerler Kızılderililerle savaşır gibi çiftçilerle savaşıyordu. Haksız da değildiler.